السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. Surenin son ayetindeyiz. Estaizu billah.
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ يَا أَيُّهَا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم
Nisa suresi 176. ayet. En son ne yaptık bu ayetle ilgili? Sanıyorum müfessire geçme de kaldık. Peki. Ayeti ele almayı tamamladık. Fesir okuyacağız. Akhbara Teala, Allah Teala haber verdi. Ennennâse steftav rasûlehu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların elçisinden fetva istediklerini, konuyu araştırdıklarını, hangi konuda? Fil kelâleti, kelâle konusunda. Bir delili kavlihi, bu zaten ayetten anlaşılıyor. Şöyle ki Allah buyuruyor ki kulillahu yuftikum fil kelale. De ki kelale konusunda fetvayı size Allah veriyor. Dolayısıyla onların soruşturdukları konunun kelale konusu olduğu Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevaptan anlaşılıyor. Ve yel meyyitu kelalene el meyyitu yamutu ve leyse lahu veled. Kişi ölür de çocuğu olmazsa, zaten ayette de bu ifadeyle konu tanımlanmış. Müfessir devamla وَلَا وَلَدُ اِبْنِنْ çocuğunun çocuğu da olmaması gerek. وَلَا اَبُنْ babası da olmaması gerek. وَلَا جَدُّنْ ne aşağı doğru ne yukarı doğru kimse bulunmaması gerek diye açıklama yapmış. Bu açıklamalar ayette açık değil. Ayette وَلِهَذَا قَالَ Allah dedi ki diye verdiği yerde Allah kelaleyi اِنِمِرُعُنْ هَلَكَ kişi helak olur da ölürse bunu Cenab-ı Hakk'ın heleke ile vermesi de ayrıca anlamlı. Yani kişi ölür de demiyor da kişi helak olursa bir bakıma sanki kelale durumundaki ölüm ötekine nazaran biraz daha vahim mi acaba çocuksuz bir şekilde kişinin vefat etmesi? O yüzden mi Allah heleke dedi? Ya başka nedenlerim var. Açıkçası çok bilmiyorum ama dikkat çekiyor bu kelime burada. Kişi helak olur da enimre on heleke leyse lehu veled çocuğu yok. Ey yani la zekarun ne erkek çocuk ve la unsa, ne de kız çocuk. 11 ve 12. ayette buna karşılık فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, eğer çocuğu yoksa biçimindeki ifadeler buna karşılık geliyor. لَا وَلَدُ صَلْبٍ وَلَا وَلَدُ اِبْنٍ, ne oğuldan yana ne kızdan yana çocuğu yok diye açıklama getirmiş müfessir. وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde لَيْسَ لَهُ وَالِدٌ, babası da yok. بِدَلِيلِ اَنَّهُ وَرِثَ وَرِثَ فِيهِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالْإِجْمَعِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدِ, kardeşlerin, erkek olsun kız olsun, kardeşlerin babayla birlikte varis olamayacakları deliliyle bunu söylüyoruz diyor müfessir. Bu delile biz 11 ve 12. ayetleri yaparken biz de bir ara böyle düşündüydük, fakat daha sonra bundan vazgeçtik. Çünkü bu delaleti bunun açısından sarih değildi yahut yeterli değildi. فَاِذَا هَلَكَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ, kişi helak olur da çocuğu yoksa, وَلَا وَالِدٌ, babası da yoksa, وَلَهُ اُخْتٌ, ancak kız kardeşi varsa, اَيْ شَقِيقَةٌ اَوْ لِأَبٍ لَا لِأُمِّنْ demiş, babadan yana kız kardeş, anneden yana değil demiş. Bu ayrıntıyı nereden çözüyor onu da anlamış değilim. فَاِنَّوْ قَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا, bunun hükmü daha önce geçti diyor. Bugüne yani fıkıhtaki genel yaklaşım 12. ayette geçen hükmün anneden yana anne kardeşleri hakkında olduğu, burada geçen hükmün de babadan yana kardeşler hakkında olduğu biçiminde bir ayrım var. Ben öyle sanıyorum ki bu ayrım, baktılar ki ayetlerde kardeşlere iki ayrı yerde pay veriliyor. O zaman hem oradaki paylar geçerli olacak, hem buradaki paylar geçerli olacak. Bu doğru değil. Yani kardeşlerin payı, kardeşin payı 6'da 1'se 6'da 1. Burada geçtiği gibi yarımsa yarım. Neyse o. O zaman dediler ki, sanıyorum yani onları bu sonuca götüren bu olsa gerek. O zaman dediler ki oradaki kardeşler anneden yana kardeşler, buradaki kardeşler de babadan yana kardeşler. Diyeceksiniz niye orayı anneden yana olanlar, burayı babadan yana olanlar diye tercih ettiler? Bunun için ellerinde bir karine var mı? Aslında ayette buna dair hiçbir şey yok. Anne kardeş, anneden kardeş, babadan kardeş diye. Fakat oradaki paylar daha düşük olduğundan, buradaki paylar daha güçlü olduğundan dediler herhalde. Yani öyle sanıyorum benim. Buradakiler babadan yana kardeşler, oradakiler anneden yana kardeşler diye. Bunun durumu anlamak adına üretildiğini veya böyle düşünüldüğünü sanıyorum. Halbuki biz ele aldığımızda böyle anlamadık. Çünkü 12. ayetteki durumda Allah bir adam yahut bir kadın kelale biçiminde varis olunuyorsa diyordu. اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, kelale biçiminde varisleri var demek. Yani çocuksuz bu kişi, ölen kişi, bunun haricinde varisleri var. Kimler olur? Kelale durumundaki varisler kimse, onları ayet söz konusu ederek başlıyor. Dolayısıyla başta anne, baba, bunlar olacak kelale biçiminde varisleri varsa kaydıyla giriyordu. Ve o ortamda, o durumda kardeşleri orada pay veriyordu. Yani anne babanın yanı sıra kardeşler orada pay aldılar. Burada ise kişi ölür de çocuğu yok. Neyi var? Cenab-ı Hak bu kez sadece var olanı söylüyor. Kız kardeşi var. Şu demek, anne baba yok artık. Çünkü onların varlığı konu edilmiyor. Payın kabarması da orada kardeş 6'da 1 alırken erkek yahut kız kardeş, burada sadece tek bir kız kardeşin malın üstelik de oradan yarısını alması anne ve babanın devreden çıkması dolayısıyladır. Bizim yani acizane vardığımız sonuç bu şekilde. Yoksa ayetlerde buralarda böyle bu müfessirin bahsettiği türden bir ayrımı tefrik edecek yani anne kardeşliği, baba kardeşliği biçiminde bir detay açıkçası göremiyorum. Şimdi kişi ölür de, çocuğu olmayan bir kişi ölür de geride bir tek kız kardeş bırakırsa, ayetin konusu o, فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. O takdirde ona bıraktığının, yani o kız kardeşe bıraktığının yarısı vardır. Ölen kişi ister erkek olsun ister kadın olsun, bu fark etmez. Çünkü ayette Allah اِنْ اِمْرُعُنْ هَلَكَ, bir kişi vefat eder de geriye bir tek kız kardeş bırakırsa kelale durumunda, o zaman o kız kardeş malın yarısını alır. Ölen kadın da olsa erkek de olsa bu kız kardeş malın yarısını alır. Ve geçen derslerde konu ettik. Bu ma taraka üzerinden geldiğinden malın doğrudan yarısını konu ediniyor. Nisfu ma taraka. Ey nisfu metrukati ahiha. Yani kardeşinin bıraktıklarının yarısı. Min nukudin. Bu ister nakit olur, vay karin, vay safin, vay ridalik. İster tarla olur, ister başka tür menkul yahut gayrimenkul değerler olur. Bunların yarısını kız kardeş alır. Eğer ölen kişi çocuksuz ise ve anne babası da yok ise. Özellikle tabii bu bahsettiğimiz malın yarısı biçimindeki pay ba'de deyni vel vasiyeti kemâ tekaddeme. Borç ve vasiyetten ayrı, onlardan hariç olan paydır. Çünkü bu bahsettiğimiz, okuduğumuz ayet aslında 11 ve 12'deki, özellikle 12'deki ayetin bir açıklaması soru üzerine. Dolayısıyla oradaki temel çerçeve içerisinde ele alınmalı. وَهُوَ اَيْ Yani o da diyor Cenab-ı Hak ayette, اَخُوهَ الشَّقِيق Yani erkek kardeşte kız kardeşini alacak, onu söyledi. Eğer kişi ölür de geride tek kız kardeş bırakmışsa malın yarısını alacak. Peki geride erkek kardeş varsa Allah buyuruyor ki o da ona varis olur. وَهُوَ يَرِثُهَا O da ona varis olur. Erkek kardeş de ölen bir kadına mesela varis olur. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ Eğer onun bir çocuğu yok ise. Burada herhangi bir paydan söz edilmiyor. Dolayısıyla da aynı konuma, yani yegane bayan kız kardeşin konumuna erkeği koyarsanız erkek kardeşi sınırlayacak bir yarım hisse durumu yok. Erkek kardeş münasipse, eğer başka da varis yok ise malın tamamına yakınını alabilir. Eğer ölen kadınsa, malın yarısını koca kuşatmışsa doğal olarak erkek kardeşe yarısı kalacaktır. Ama kız kardeşe de aynı durumda yarısı kalır. Fakat fark şurada, eğer koca yok ise kız kardeşi yarıyı öte geçemez, yarıda kalır. Ama yegane erkek kardeş kocanın olmadığı durumda malın tamamına varis olabilir. Çünkü Allah kız kardeşi zikrederken yarısı diye rakamla tespit etti, tahdit etti alacağı şeyi. Ama erkek kardeşi konu edinirken o da ona varis olur dedi. Herhangi bir tahdit, sınırlama getirmedi. وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهُ اِرْثًا لِأَنَّهُ عَاصِبٌ فَيَأْخُذُ مَا لَهَا كُلَّهُ demiş benzer bir yorum. اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا عَاصِبٌ يُشَارِكُ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا عَاصِبٌ يُشَارِكُ Eğer karşı tarafta koca yoksa yahut ölen erkekse, bayanlar, eşler yok ise. اَوْ مَا أَبْقَتِ الْفُرُودُ فَاِنْ كَانَتْ اَثْنَتَيْنِ Şimdi kişi öldü. Çocuksuz, anne baba da yok. Bir tek kız kardeş var. Payını öğrendik. Erkek kardeş var. Payını öğrendik. Şimdi devamlı Allah diyor ki Celle Celaluhu فَاِنْ كَانَتَا Eğer o ikisi iki bayan ise, yani tek kız kardeş değil de geride iki kız kardeş var. Adam çocuksuz, ölen çocuksuz. Anne babası da yok. İki kız kardeş var geride. O zaman ne alacaklar? Müfessir diyor ki ey fema fevka, yani 2 ve 2'den daha fazlası yani diyor. Ayet buna açıklık getirmemiş. Ayette iki kız kardeş ise diyor. فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ. O zaman o iki bacıya onun bıraktığının üçte ikisi demiyor, bıraktığından üçte iki diyor Cenab-ı Hak. فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ. Bu da iki kız kardeş için konu edilmiş. Şimdi dikkat çeken bir başka husus, peki iki erkek kardeşi bekliyoruz sırada değil mi? Yani tek bacı, sonra erkek kardeş söz edildi. Şimdi iki bacıdan söz ediliyor. Peki iki erkek kardeş olursa ne olacak diye herhangi bir Cenab-ı Hak o konuya değinmiyor. Dolayısıyla onu tek erkek kardeş bağlamında çözüldüğü hissi oluşuyor okuyucuda. Yani yegane erkek kardeş kocanın olmadığı durumda ölen kadınsa, malın tamamına varıncaya dek varis olabiliyor ise, o zaman iki kardeş ne olur? Paylaşırlar. Yani tek kardeş tam bir varis, tam hisseyle varis ise, sınırlı değilse, iki erkek kardeş de aynı şekilde olur. Koca varsa, ölenin kocası varsa, o zaman o yarımlık hisseyi kendi aralarında paylaşacaklardır. Ölen kişi erkekse, o zaman eşlerin payından kalan, eşlerin payı dışındaki hisseyi aynı şekilde alırlar. Eşler yoksa da onların da her bir eşin, eksik her bir eşin, yani dört eşten eksik kalan her bir eşin de payına kardeşler konarlar diye anlaşılıyor. Çünkü Allah artık ayrıca iki erkek kardeş varsa diye bir konu açmadı. Yani sadece erkek kardeşler durumu ayrıca ele alınmadı. Ama bakınız, sadece iki bacı konusu ele alınmış ve bu iki bacıya malın tamamı üzerinden değil, bir kısmı üzerinden üçte ikilik pay verilmiş. Şimdi düşünün, böyle bir durumda kim var karşı bu iki bacından hariç varis? Çocuk zaten yok dedik. Anne baba zaten yok dedik. Eğer ölen kadınsa koca var. Koca nikah akdiyle geliyor mirasa. Kocanın payı böyle bir durumda malın yarısı. Çocuksuz bir durumda kadının, ölen kadının mirasının doğrudan yarısı kocanın. O zaten hissesi belirli, 12. ayette belirlenmiş. Koca malın yarısını alacak. Eğer geride tek bir kız kardeş varsa o da zaten malın yarısını alacak. Yarı yarıya paylaşacaklar. Eğer iki kız kardeş varsa Cenab-ı Hak diyor ki malın bir kısmından üçte iki verilir. Elimizde kocanın olduğu durumu da hayal edin. Malın bir kısmı diye malın yarısı var. Oradan üçte iki. Yani koca aldı malın yarısını. Üçte ikilik. Eğer bu üçte ikiyi Cenab-ı Hak böyle mimma terekeyle vermeseydi de, doğrudan verseydi, ma terekeyle verseydi, bıraktığının üçte ikisi deseydi, kocanın olduğu durumda matematiksel hata oluşurdu. O zaman kocaya malın yarısı, kalkıp bir de iki kız kardeşe malın üçte ikisini vermeye kalkacaktık. Olmazdı yani. Malın üçte ikisini versek kocaya kalmaz malın yarısı. Kocaya malın yarısını versek artık kızlara malın üçte ikisi kalmaz. Dolayısıyla böyle bir durumda buradaki gelen mimme malın tamamından değil bir kısmından üçte iki demesi Cenab-ı Hakk'ın bize 176. ayetin, yani bu Nisan suresinin son ayetinin öğrettiği çok önemli bir ayrıca bir vurgu. Daha önce 11 ve 12'de öğrendiğimiz hisse türlerini tefrik edişimize bu ayet ayrıca bir katkı sağlıyor bu yönüyle. Çünkü son derece hayatidir buradaki mimma demesi Cenab-ı Hakk'ın. Devamlı Cenab-ı Hak فَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً اَمَا وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً. Eğer kardeşler iseler, رِجَالًا وَنِسَاءً, erkekli kızlı kardeşler iseler diye karma kardeşlere geçti. Bizim hemen zihnimizde ya yalnız erkek kardeşler anılmadı dediğimiz yerde demin dedik ki onu demek ki Cenab-ı Hak tek erkek kardeş üzerinden anlamamızı istiyor. Peki bir başka soru, tek kız kardeşi konu edindi, iki kız kardeşi konu edindi ama üç olursa sadece üç kız kardeş. Yani hiç erkek kardeşin olmadığı sadece üç kız kardeş. Hiç erkek kardeşin olmadığı sadece dört kardeş, sadece beş kardeş. Bunlar ne olacak? Bu soru da, bunun da cevabını görmüyoruz ayette. Dolayısıyla bunu da Cenab-ı Hak bizim mevcut durumdan anlamamızı istediğini veya bunun da mevcut durum üzerinden anlaşılır olduğunu bize gösteriyor diye düşünmeliyiz. Çünkü yegane kız kardeş konu edildi, güzel. Erkek kardeş konu edildi, ne alacağı, O da anlaşıldı. İki kız kardeşi konu edindi. Peki üç olurlarsa, dört olurlarsa? Fesirler diyorlar ki 11. ayeti hatırlayın. Estaizu billah. Fe in kunne nisa'en fevkasneteyni felehunne thulutha ma terek. Allah da orada eğer ikinin üzerinde kızlar iseler, yani çocuklar sadece kızlardan müteşekkil ise, erkek kardeşi yok ise ölen kişinin, orada da Cenab-ı Hak eğerse ikinin üzerinde fe in kunne nisa'en fevkasneteyni, ikinin üzerinde kız çocukları varsa, erkek çocuğu yoksa diye orada hisse vermişti. Biz orada da acaba iki ne olacak? Yani tam da iki kız çocuk varsa ne olacak? Sarih gözükmüyordu. Sanki onun hakkındaki hüküm yokmuş gibi. Bu ayetin bu istifta boyutu, yani açıklama boyutu bir bakıma buraya da bir açıklık getiriyor. Biz burada Cenab-ı Hakk'ın iki kız kardeşe فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. Buradaki şeyde iki kız kardeşe bu hisseyi verip Cenab-ı Hakk'ın susması, devamla eğer o inkânu ihvaten ricalen ve nisâ, artık karma kardeşlere geçmesi, erkekli kızlı bizde, demek ki üç bacı olursa da onlar üçte iki alacaklar, dört bacı olursa da, çünkü burada tüme varım yapabileceğimiz bir tek orası var, tek kız kardeş anıldı, iki kız kardeş, çok kız kardeş konusu yok, benzetebileceğimiz sadece ikiliye. Orada da ikiliyi فَمَا فَوْقَيَ benzetmiştik zaten. Yani فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ dediği yerde de ikilik, iki, o sadece iki bacı olursa onu da çoğul, çünkü iki çoğulun bir parçası. Teki ayrıca andı. Kız çocuklarında da teki ayrıca Cenab-ı Hak andı. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهُ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفِ diye orada da teki ayrıca anmıştı. Orada tek bacı malın yarısına, burada tek kız kardeş malın yarısına. Orada ikiden fazla bacılar için üçte ikilik hisse, burada ikiden fazla, iki kız kardeş için üçte ikilik dolaylı hisse. Dolayısıyla birlikte düşünüldüğünde oradaki tek iki kız kardeşin de çoğulun bir parçası olacağı, burada da iki kız kardeşin çoğul hükmünde olacağı fikri uyanıyor insanda. Çünkü ayrıca buna izahat getirilmemiş. فَاِنْ كَانَتْ اَثْنَتَيْنِ eğer iki bacılarsa فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ dedikten sonra Cenab-ı Hak 3'se, 4'se veya bundan fazlaysa diye ayrıca sadece kızlardan oluşan, kız kardeşlerden oluşan bir duruma değinmeyip hemen şeye geçiyor. وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً kardeşler ise bunlar, yani karma, رِجَالًا وَنِسَى erkekli, dişili kız kardeşler iseler. اَيْ اِجْتَمَعَ الذُّكُورُ مِنَ الْاِخْوَةِ yani erkeklerden kardeşler. Tabi müfessirli gayri ummi kaydını düşüyor meal inef. Çünkü onun 12. ayette konu edildiğini düşünülüyor. Anneden yana kardeşleri. Erkeklerle meal inefi, kızlarla birlikte kardeşler karmaysalar, o zaman ne olacak? Kişi ölmüş, çocuğu yok, anne baba da yok. فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَضِّ الْاُنْفَيَيْنِ o zaman erkeğe iki dişinin payı vardır. Dikkat ederseniz فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَبْدِ الْاُنْفَيَيْنِ de aynı tek erkek kardeşteki gibi mahdut bir hisse değil. Yani erkeğe iki kız kardeşin payı var. İyi de nereden yani? Malın üçte birini mi böyle paylaştıracağız? Malın yarısını mı böyle paylaştıracağız? Tamamını mı böyle paylaştıracağız? Tahdit olmadığına göre o zaman demek ki babanın durumunda olduğu gibi, kardeşin durumunda olduğu gibi öne açık. Eğer ölen kadınsa, koca faktörü mesela, malın yarısını alan koca faktörü varsa, kalan malın yarısını, kocanın haricindeki o yarı dilimi kardeşler kendi aralarında 1'e 2, kız kardeşlere, tek erkek kardeşlere 2 ise gelecek şekilde paylaşırlar. Ama koca da yoksa o zaman o kocanın hissesini de almalarına bir engel yok. Cenab-ı Hak çünkü bunların bu karma hissesini tahdit etmedi. Halbuki anne babanın mevcut olduğu durumda tahdit etmişti. وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَاِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ onlar üçte birde ortaktırlar. Yani nerede ortaklar? Paylarını belirlemişti kardeşler, erkek karma, kız kardeş. Burada ortaklıklarını nisbi olarak 1'e 2 belirliyor. Ama bu 1'e 2 belirlenmiş hissenin malın kaçta kaçını ihata edeceğini, kuşatacağını Cenab-ı Hak tahdit etmemiş. Dolayısıyla önleri açık. Eğer ölen kişi kadınsa, koca yoksa malın tamamını kardeşler kendi aralarında, erkekli kızlı kardeşler kendi aralarında paylaşabilirler. Ama sadece kız kardeşler olursa, aralarında erkek olmasa malın tamamını paylaşamazlar. Çünkü sadece kız kardeşlerin olduğu durum فَاِنْ كَانَتَ اَثْنَتَيْنِ durumuna benzediğinden onlar malın dolaylı olan 1/3 kısmıyla sınırlanmış durumdalar. Malın tamamını ihate edemezler. Kalkıp malın tamamını paylaşacak olurlarsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın buyruğu yere düşer. Çünkü Allah erkekleri tahdit etmediği halde kadınları, kız kardeşleri tahdit ediyor. O tahdidin bir anlamı var. Bu kız kardeşlerde böyle olduğu gibi çocuklarda da böyle. Mesela yegane kız çocuğu malın yarısını alıyor. Başka malın yarısını alacak kimse yok. Verelim onu da ona diyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak onu ve in kânet vâhideten felehen nisf dedi. Adamın tek bir kız çocuğu varsa malın yarısı onundur dedi. Daha fazlasını almak hemen 13. ayetteki tilke hududullahi felâ te'teduha. O men yete'adde hududal. O bunlar Allah'ın koyduğu hudutlar, bunları aşmayın, geçmeyin diyor. Kız kardeş, o yegane kız çocuğu bunu geçemez. Ama yegane erkek çocuk olsa tahdit var mı onunla ilgili? Yok. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu haddil unseyin demiş Cenab-ı Hak. O kadar. Tek bir erkek çocuk varsa diye bir tahdit yok. Erkekler, sadece erkek çocukları varsa diye bir tahdit yok. Onlar eğer karşılarında kız kardeş varsa 1/2 paylaşıyorlar. Yoksa malını tamamıyla paylaşırlar. Çünkü sınırlanmış değiller. Tek erkek çocuk olursa, affedersiniz, malı tamamıyla alabildiği halde tek kız çocuk olduğunda malı tamamıyla alamaz. Bu erkekle kız arasındaki Allah'ın kitabındaki hükmün farkıdır. Bu farka dikkat edilmediğinde ya başka varis yok zaten, bir tane kızı var, onu da ona, malın tamamını ona verelim demek Cenab-ı Hakk'ın... Yani Cenab-ı Hak o kız çocuğunun malın yarısını alabileceğini tahdit etmiş. Kalan yarısı onu, yani onu biz düşünüyoruz. Ne olur? O almayacak ama. Şimdi o almayacak. Yani 8. ayette Cenab-ı Hak وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ diyor. Eğer taksimatta hazır bulunan, hisse sahibi olmayan, yani Allah'ın hisse sahibi olarak anmadığı akrabalar var kuşkusuz. Yani hisseleri olmayan yetimler var, mesakin var, hatta İbn-i Sebil, yani onlar da ayette konu ediliyor. Allah onlara da verin diyor. فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Yani zihne o geliyor. Allah'ın bu andığı kimseler için kullanılır bu malın arta kalan kısmı, yahut hazineye kalır. Hoş varisler tam olsa da Allah onlara yine bir şeyler verin emri yine geçerli. Yani onu sadece böyle artan olursa verilecek, 8. ayettekiler artan olmazsa verilmeyecek diye düşünmüyoruz. Adamın evlatları tam takır, erkek kız çocukları olsa, hepsi var olsa bile yine verecekler. Taksimatta hazır bulunan kimselere bir şeyler. Ama böyle bir de mal arttığında bir de daha bir onlara yani verilebileceği düşünülebilir. Ama daha farklı bir cevap isterseniz ortada... Şu cevabı veriyorum ben. Hiç varisi olmazsa ne? Bu sorunuza nasıl cevap buluyorsunuz? Hiç varisi yok. Ne cevap buluyorsunuz ona? Yani kamuya kalıyor. Yani Beytun. İşte o kız çocuğu malın yarısını aldıktan sonraki kalan kısım aynı şekilde atıldır. O alamaz. Yani artık o alacabileceğini Cenab-ı Hakk'ın tahdit ettiği kadarıyla aldı. O kalan kısmı hiç varisi olmayan durumdakinden farksız. Ona nasıl çözüm buluyorsanız buna da aynı çözümü tatbik etmelisiniz.
Alacağım derse hududu geçiyor mu?
Alacağım derse hududu geçmiş olur. Yani taksimat bitti, kız çocuğu kapıdan çıktı, malına kadarını aldım, tamamını aldım. Halbuki Allah onun için felehen nisf demişti. Ona yarım demişti. Ve devam eden ayette de وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ Allah biliyor, birileri aşacak, aşabilir. وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا 13. ayette kim hudutları aşar da Allah'a ve elçisine isyan ederse, bu bir isyan olarak Kur'an'da tarif ediliyor, onu ebediyen kalacağı bir ateşe sokar. Bu mirasla ilgili bir hükümden ötürü geliyor dikkat ederseniz. Yani yudhilhu naran haliden fiha ve lehu azabun muhin. Yanı sıra alçaltıcı bir azaba uğratılacaktır. Demek ki bu öyle orada kalmaz. Amelde kalmaz. Bu Cenab-ı Hakk'a adeta meydan okumadır. Yani sen böyle demişsin ama yani uygunsuz görüyorum bunu. Tıpkı iblisin Allah'ın hükmünü uygunsuz bulup halaktani min narin ve halaktahu min tin diye itiraz edip Cenab-ı Hakk'ın hükmünü geri çevirmesi gibi. Ben daha iyi biliyorum. Kabilinden bir şey olur bu. Halbuki Yüce Yaratan 11. ayetin sonunda inna Allah kana alimen hakima. Allah bilendir, alimdir ve bu düzenlemelerin hepsini hikmeti dolayısıyla yapmıştır. Bir bildiği var diye ebaukum ve ebnaukum la tedrun ayyuhum akrabu lekum nefa. Siz kendi kafanıza göre kalkıp bu hisseleri paylaştırmaları yapacak olsanız siz bilmezsiniz kime yani daha yarayışlı, kime daha uygun, kim sizin için size daha yakın. Allah o yüzden size belirledi ve bu sınırları tayin etti varisler açısından. Bunu ilmine dayandırıyor. Cenab-ı Hakk'ın orada iddiası var. Ben biliyorum iddiası var. Dolayısıyla bunu takmamak sadece ameli planda kalmaz, kişinin itikadına sirayet eder. Adeta böyle meydan okuma gibi bir şey olur Cenab-ı Hakk'a karşı. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de çoğunluk ve ebedi azap tehdidi itikadi durumlarla ilişkiliyken böyle bazı istisnai durumlarda biz bunun amelle ilgili bir durumda da böyle bir tehdidin olabildiğini görüyoruz. Miras konusu bunlardan bir tanesidir. Bu hudutlara kim riayet etmez de Allah'ın koyduğu sınırdan daha fazlasını alırsa يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينَ tehdidi var ayette. Dolayısıyla fark ortaya böyle çıkıyor. Yani yegane kız kardeş, yegane erkek kardeş, koca olan durumu düşündüğünüzde tamam, yegane erkek kardeş de malın yarısını alıyor. Çünkü resmi hissesi olan bir koca var orada, malın zaten yarısını almış. Kardeş de malın yarısını alıyor. Aynı durumda kız kardeş de olsa da malın yarısını alacaktır. Fark ne zaman ortaya çıkacak? Kocayı çıkarın sistemden, koca yok. O zaman kız kardeş, yegane kız kardeş malın sadece yarısıyla sınırlıyken yegane erkek kardeş Allah'ın ve huve yarithuha in lem yekun leha veled, o da ona varis olur deyip bir tahdit koymaması dolayısıyla malın tümüne varis olabilir erkek kardeş.
Hocam orada Cenab-ı Hak malın yarısının helal olduğu kişiye kız derken diğer yarısının da haram olduğu kişiye kız olduğunu söylüyor.
Ya o alamaz daha fazlasını. %51 alamaz, %52 alamaz. Yarı ile Cenab-ı Hak kız kardeşi mesela burada kesmiş önünü, tayin etmiş, sınırlamış. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّ. Allah beyan ediyor işte bu ayette. Zaten siz senden soruşturuyorlar, fetva istiyorlar biçiminde giriş yapmıştı Cenab-ı Hak ayete. Burada da beyan ettiğini, apaçık eylediğini, aşikar eylediğini. Sizin için Allah açıklıyor, en tadillu, saparsınız diye. Şaşkınlığa düşersiniz, dalalete düşersiniz, dalalete gidersiniz diye Allah size apaçık ediyor. Ey yubeyyinu lekum ahkamahu, yani Allah size hükümlerini aşikar ediyor. Elleti tahtacunaha, ihtiyaç duyduğunuz. Ve yuddihuha ve yeşrahuha lekum fadlan minhu. Allah sizin için bunları detaylandırıyor, izah ediyor. Katından bir lütuf olmak üzere. Ve ihsanen likey tehtedu bi beyanihi ve te'amelu bi ahkamihi. Onun beyanıyla, onun açıkladığı, açtığı yol ile yol tutasınız, o istikamette ilerleyesiniz, onun hükümleriyle amel edesiniz diye. Düşünün, bununla amel etmeyen kimsenin Cenab-ı Hakk'a verdiği, bu açıdan verdiği cevap ne kadar aşağılayıcı Cenab-ı Hak açısından. Yani sen böyle Allah ben size açıklıyorum, işte dalalete düşmeyesiniz diye, yolunuzu aydınlatıyorum diye Cenab-ı Hak orada bununla adeta övünüyor, kullarına ne denli büyük lütufta bulunduğunu söylüyor. Beri iki taraftaki adam yani lütfedip lütfu kullanmamış bile. O lütfunu överken yani ben sana öyle bir araba verdim ki oğlum falan demiş. Dediğini düşünün bir babanın oğluna. Şöyle kıymetli, böyle en son modelini aldım. Çocuk yaya gidiyor geliyor. Bu babaya verilen yani ne kadar kötü bir tepkidir. O övünüyor ben oğluma şöyle araba aldım diye. Oğlum arabaya bile binmiyor, tenezzül etmeyip. Onun gibi bir şey. Yubeyyinullahu lekum en tadillu. Cenab-ı Hak ben alimim, ben hakimim. Ben size bak bunları hükmettim, izah ettim, açıkladım. Şaşmayasınız, dalalete düşmeyesiniz diye. Zatını övüyor bununla Cenab-ı Hak. Kul ise dikkate almıyor. Buradaki ihanet, yani aşağılama Cenab-ı Hakk'a yönelik o kadar büyük ki, o yüzden Cenab-ı Hak diyor ki وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِنْ. Bu hudutları takmayanlar için mühim bir azap vardır. Sadece ebedi bir azap değil. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِنْ. Ayrıca aşağılayıcı bir azap da söz konusudur. وَلِأَلَّا تَضِلُّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِسَبَبِ جَهْلِكُمْ وَعَدَمِ عِلْمِكُمْ. İlminiz veya ilimsizliğiniz dolayısıyla, cehliniz dolayısıyla, cehaletiniz dolayısıyla sırat-ı müstakimden uzaklaşmayasınız, dalalete yönelmeyesiniz diye. İlginçtir Cenab-ı Hakk'ın ayette kullandığı ifade olumlu bir gerekçe üzerine kuruldu. Yani yubeyyinullahu lekum en la tadillu değil, dalalete düşmeyesiniz diye değil, dalalete düşersiniz diye biçiminde bir ifadeyle. Bu kullanım bizim Türkçemizde de var. Yani çocuk çıkar diye kapıyı kapattım diyor. Kapıyı kapatmış, çocuk çıkar diye. Yani çocuğun çıkacağını tahmin etmiş. Dolayısıyla çıkar diye kapıyı kapattım biçimindeki olumlu gerekçe neyse, bu ayetteki olumlu gerçekli gerekçe de bence buna benziyor. Saparsınız diye, dalalete gidersiniz, dalalete düşersiniz diye Allah size apaçık ediyor. Bunun menfi olanından farkı ne? Orada bir nüans varsa, yani çocuk çıkmasın diye kapıyı kapattım diyen adamı düşün. Çocuk çıkmasın diye kapıyı kapattım.
Kesinlikle.
Veya sapmayasınız diye Allah beyan ediyor. Yübeyyinullahu lekum. Yani müfessirlere bakarsanız burada bir muzafın mahzuf olduğunu düşünenler de var. Yani yübeyyinullahu lekum mesela kerahiyete en tadillu. Yani hani düşme yesiniz diye, düşmemenizin kaygısı dolayısıyla veya bunun kerahiyetinden ötürü bir muzaf eksikliği veya bunun mahzuf olduğu malum olmasından ötürü mahzuf olduğunu düşünenler de var. Bir başka yaklaşım şu olabilir. En tadillu'daki o siz faili var ya, siz en tadillu, onu biraz öne çıkarın zihninizde. Yubeyyinullahu lekum en tadillu, siz saparsınız diye. Yani sizdeki bu sapma, dalalete gitme mesele mücmel kaldığı takdirde, 11 ve 12. ayette olduğu gibi mücmel kaldığı takdirde sizin bu boşlukları kullanıp veya boşlukları suistimal edip sapma girişiminizden ötürü Allah beyan etti. Yani bu biçimdeki bir yorum biraz daha suçlayıcı, biraz daha evet, biraz daha kötümser bir yaklaşım olarak görülebilir. Ama en şeyi bizim Türkçemizde de olduğu gibi, yani saparsınız diye Allah size beyan ediyor. Bunun anlaşılır biçimi, Allah sapmamanızı istiyor. Sapmanıza açık kapı bırakan önceki 11 ve 12. ayetteki mücmel ifadeleri bu ayetlerle ayrıca beyan eyledi. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّ اَيْ يَعْنِ يُبَيِّنُ لَكُمْ اَحْكَامَهُ. Yani Allah size hükümlerini açıklıyor. اَلَّتِي تَحْتَاجُونَهَا, ihtiyaç duyduğunuz. وَيُوَضِّحُهَا وَيَشْرَحُهَا لَكُمْ فَضْلًا مِنْهُ اِحْسَانًا لِكَيْ تَهْتَدُوا بِبَيَانِهِ. Buralara kadar okuduk. وَتَعْمَلُوا بِأَحْكَامِهِ, bunu da okuduk. وَلِأَلَّا تَضِلُّ, bakın müfessir bunu olumsuz üzere gerekçelendirmiş. Yani sırat-ı müstakim, oralarda okuduk. Allah bu ayetin sonunda nasıl bitiriyor? وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah her şeyi bilendir, alim olan. Yine Cenab-ı Hak ilmine işaret ediyor. 11. ayetin sonu nasıldı? اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Yani يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِكُمْ ayeti. Peki 12. son nasıldı? وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية توصون بها أو دين. 12'nin sonu nasıl? Vallahu alimun halim. Değil mi? Orada da alim ifadesi var. Yani mirasla ilgili 3 ayet var. 3 ayetin 3'ünün de sonunda Cenab-ı Hak kendisini alim olarak, ilkinde hakimle birlikte, ikincisinde halim ile birlikte, üçüncüsünde de sadece alim ama bi kulli şeyin kaydıyla beraber. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her bir şeyi alim. Yani onun bilgisinin ihata etmediği hiçbir şey yok. قُلْ اَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde yerde onun bilmediği bir şey yok. Bunu onun, bizim ona haber vermemiz, öğretmemiz diye bir şey yok. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Böylece alim, ilmi gökleri ve yeri bütünüyle kuşatmış olan Cenab-ı Hak. Bu da Cenab-ı Hakk'ın yani bağlamına bakarsanız miras paylaştırıyor Cenab-ı Hak. Mirasla ilgili hükümler veriyor ama ayetin sonunda zatını alim olarak övmüş. Bu o bahsettiğimiz hükümlerin arkasında ne kadar güçlü durduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bu konuda, bağışlayın belki o ona uygun düşmüyor ama, ne kadar iddialı olduğunu, ne kadar Cenab-ı Hakk'ın bu verdiği hükümler hususunda buna verdiği önemi, bunların hepsini düşündürüyor bizde. Çünkü bazı kimseler bunu zayıflattıkça zayıflatmaya, yavaş gevşettikçe gevşetmeye, ya işte o zamanlarmış, bakıyorsunuz yani öyle yorumluyorlar. Ya işte yani İslami toplum olsa tabii o dediğiniz falan, ama işte şimdi bugünlerde diye başlayan ve böylece Cenab-ı Hakk'ın koyduğu o hududun, sınırlamaların bağlarını çözen, yani muhabbetin sonunda o kişiyi dinlediğinizde git kafana göre paylaştır ra çıkaran, çünkü o gevşetiyor tali cümlelerle, kenardan girip oradan girip buradan girip zayıflatıyor Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu tehdit ettiği. Yani ha 11, 12 ve 176 Kur'an'da var, ha yok. Oraya çıkarıyor işin ucunu. Araya biraz zaman farkı koyarak, işte o günlerde işte kadın, işte kazanan erkek, bugün sanki bugünün kadınlar hep erkekler gibi bir fiil çalışıyorlarmış gibi. Kaldı ki öyle olsa ne olur? Biz kadınların ve erkeklerin mallarını paylaştırmıyoruz ki. Biz ölen kişinin malını paylaştırıyoruz. Ölenle ilgisi yok. Yani efendim işte hikmetini kendisi tensip ediyor. Hikmeti neymiş? Hikmeti işte erkeğin sorumlulukları var. Aile sorumlulukları. Kadının yok İslami bir yapıda. Dolayısıyla erkeğe fazla. Güzel, makul, anlaşılabilen bir şey. Peki sonra kaldırıyor, diyor ki bugün öyle değil ama. Bugün aileye erkek ve kadın birlikte katkı sunuyorlar diyor. Dolayısıyla kız çocuğuna da aynı payı verelim demeye getiriyor erkekle. İyi de o gidip katkı sunduğu yer başka yer. Burada aldığı yer başka yer. Burada kardeş diyelim, erkek kardeşe vermeyeceğiz, kız kardeşe vereceğiz. Çünkü kız kardeş gittiği yerde aileye katkı sunacakmış. Ama bizim buradaki erkek kardeş ya aileyi İslami kuracaksa, diyecek ki yani sapla samanı karıştırmak dedikleri şeyin aynıyla bunu yapıyor. Sanki bütün ailelerde erkek kız eşit koşullarda katkı sağlıyormuş gibi. Kaldı ki öyle kurulsa ne olur? Bunun fakiri var, zengini var, fakiri var. Bu ailede erkek babasından alacağı payı alamıyor. Niye kız kardeş başka bir yere götürecekmiş? Cenab-ı Hakk'ın tahdit ettiği, belirlediği bu rakam. Bir başka yaklaşım. Şimdi bu mülahazayı siz böyle çevirip sonra bu hükümleri iptal ediyorsunuz. İyi de bunu böyle çevirme hakkını nereden elde ettiniz? Yani o, bu yapı da öylece kalsın. Bunu niye değiştiriyorsun? Yine sorumluluk erkekte kalsın. Aileye kadın katkı sağlamak zorunluluğu nereden getirdin? Sen söylüyorsun bunu. Burayı değiştirme, burayı bizim gözümüzden kaçırıp başka bir yere değiştirdi, önümüze koydu. Sonra bunun sonucuna bizi mecbur edip miras hükümlerini ortadan kaldırıyor. İyi de tamam, mirası unuttuk, onu başka bir tarafa koy. Geldik buraya. Erkek yükümlü değil mi? وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ diyor Cenab-ı Hak. Kim için doğduysa bu çocuk, الْمَوْلُودِ لَهُ, yani erkek için, kendisi için doğrulan, onları giydirmekte, giydirmekte maruf üzere ona sorumluluğundadır diyor Cenab-ı Hak. E şimdi bu ayeti sen nasıl hükmünü oradan iptal edeceksin? Erkek zaten yükümlü. Yükümlülüğü erkekle kadın arasında eşit paylaştırdık artık demeye getiriyor. Yani ailede giderler. Artık erkek ve kadın arasında eşit paylaştırıldı. Bunu bir ara yaptık diyor demeye getiriyor.
Kolay da bozdu zaten.
İyi de onu niye bozuyorsun? Onu bozmana kabul etmedik ki biz. Onun sonucunda mirasla bozasın. Eğer bu ikisi o kadar birbiriyle ilişkili ise, o ilişkiye çok kani değiliz ama tut ki ilişkili. Var bir ilişki doğrusu ama bunu niye değiştiriyorsun ki? Bu da Cenab-ı Hakk'ın istediği biçimde kalsın. O artık değişti yani demeye getiriyor. Zaman değiştirdi onu. Artık ailelerde erkek giderden sadece yükümlü erkek değil. Kadınlar da yükümlü olmaya başladı. Ya gönüllü olarak bir katkı sağlıyorsa kadın, ona İslam'ın diyeceği bir şey yok. Yani kendisi. Ama biz sorumluluk açısından bakıyorsak, ortada aç ağlayan bir çocuk varsa gidip annenin değil babanın boğazına sarılacağız çocuğuna sahip çık diye. Sorumluluk açısından bakıyorsak sorumlu hala erkektir. Kadın velev ki zengin olsun, katkı sağlasın, erkeği iş çalıştırmasın, onlarla bizim ilgilendiğimiz yok. İslam sorumluluğu arıyor. Diyor ki ben bunun boynunun üzerine Cenab-ı Hak koydu bu sorumluluğu. O sorumluluğu değiştiremezsin. Kadınla o sorumluluğu paylaştıramazsın. O sorumluluğu kadının üzerine yarıca yıkamazsın. Sonra o sorumluluğu yarıca yıkıp kadının üzerine, sonra da kalkıp miras sahipleri artık hükümsüz neredeyse demeye vardırmak, resmen kendi kendini aptal yerine koyup sonra bu aptallığı başkalarına ihraç etmeye çalışmak gibi bir şey. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.